Ayrım 12. Dehşetengiz hile. Thierry Mason. Sayfa 161. İmparatorluk saldırıyor. Bölüm 11. Conjuration. İstirham. Şu an sahip olduğumuz unsurlar 11 Eylül olaylarının Amerikan devleti aygıtı içinden emredildiğini düşündürmektedir. Yine de bu sonuç bizi şaşırtmaktadır. Çünkü Bin Laden komplosuna alışmıştık ve Amerikalıların yaklaşık 3000 yurttaşını böyle acımasızca kurban ettiğini düşünmek bizleri üzmektedir. Bununla beraber geçmişte Amerikan Genel Kurmayı kendi halkına karşı bir terörizm seferi planlamıştı. Fakat bunu hiçbir zaman uygulamaya geçirmemişti. Tarihten bazı şeyleri hatırlamamız burada şarttır. 1958'de Küba'da albaylar Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara ve Camilo Cienfuegos tarafından yönetilen asiler Fulgencio Batista'nın hayaletimsiz rejimini devirmişlerdir. Henüz komünist olmayan yeni hükümet, çok uluslu bir Amerikan grubun Standard Oil, General Motors, ITT, General Electric, Sheraton, Hilton, United Fruit ve East Indian Co. ve Bacardi ailesinin 6 yıldır düzenli aralıklarla Küba'yı sömürmelerine son vermiştir. Bu durum karşısında bu şirketler, Başkan Eisenhower'ı Castro'cuları devirmeye ikna etmişlerdir. 17 Mart 1960'ta Başkan Eisenhower, George Tenet'in ana kalıbına benzeyen fakat yalnızca Küba ile sınırlı olan Castro'cu rejimine karşı gizli harekat programını onaylamıştır. Harekatın amacı ABD müdahalesi olduğunun anlaşılmaması için gereken tüm araçları kullanarak Castro rejimini Küba halkının gerçek çıkarlarına daha sadık ve ABD tarafından kabul edebilir bir rejim ile değiştirmekti. A Program of Covert Operation Against the Castro Regime. 16 Nisan 1961 tarihli CIA'in tasnif dışı edilmiş belgesi. 17 Nisan 1961'de CIA tarafından gizli bir şekilde donatılmış, Küba'dan sınır dışı edilmiş Kübalı ve paralı asker birliği Domuzlar Körfezi'ne inmeye çalışmıştır. Harekat bir fiyasko ile sonuçlanmıştır. Beyaz Saray'a yeni çıkmış olan Başkan John F. Kennedy, ABD Hava Kuvvetleri'nin paralı askerlere destek çıkmasını reddetmiştir. 1500 adam Küba otoriteleri tarafından tutuklanmıştır. Kennedy harekatı inkar etmiş ve CIA müdürünü Alan Dulles, yardımcı müdürünü Charles Cable ve gizli bir istihbarat teşkilatı olan Stay Behind'ın müdürünü Richard Bissell görevden almıştır. Askeri danışmanı General Maxwell Taylor'a bir iş soruşturma açma görevini vermiştir. Fakat bunlara hiçbir somut ceza verilmemiştir. Kennedy kesin olarak başarısız olacağı bilinen harekatı onaylayan Genelkurmay'ın tutumunu sorgulamıştır. Her şey sanki generallerin ABD'yi Küba'ya karşı açık bir savaşa sokmaya çalıştığını göstermekteydi. The Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Yazarı Willard J. Webb ve Ronald H. Coe. D.O.D. 1989. Swords and Plowshares. Maxwell D. Taylor 1972. Kennedy CIA'nın metotlarını ve başarısızlığını cezalandırmış olsa da Washington'un Havana iktidarına karşı izlediği düşmanca siyaseti sorgulamamıştı. Castro karşıtı mücadeleyi belirlemek ve yönetmek için özel yeni seçilmiş grubu meydana getirmiştir. Bu grubun içinde kardeşi Robert Kennedy, başsavcı, askeri danışmanı General Maxwell Taylor, ulusal güvenlik danışmanı Mac George Bundy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Dean Rusk bulunmaktaydı. Bunların yardımcıları da Savunma Bakanı Robert Gilpatrick, CIA'nin yeni müdürü John McCone, Genelkurmay Başkanı General Lyman L. Lemnitzer ve bir danışman Alexis Johnson'dı. Bu özel genişletilmiş grup, Mongoose, Firavun Faresi Harekatı adı altında gizli eylemler düşünmüştü. Bunu gerçekleştirmek için Devlet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve CIA arasındaki hareketin koordinasyonu General Edward Lansdale ile Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Özel Operasyonlar Sorumlusu ve bu anlamda NSA'nın müdürü verilmiştir. Oysa CIA bünyesinde ad hoc, sadece bunun için bir birim oluşmuştur. Grup W ve başında William Hurley bulunmaktaydı. Nisan 1961'de ABD ordusu ciddi bir krizle sarsılmıştır. Almanya'da bulunan piyade asker bölüğünün başına geçmeden önce Little Rock'taki ırkçı çatışmalara yol açan Tuğgeneral Edwin A. Walker, Başkan Kennedy tarafından görevinden alınmıştı. Bakınız, araştırmamız Le Forces Specialist Clandestines in Les Notes d'Information du Réseau Voltaire No. 235. Daha fazla bilgi için Edwin A. Walker and the Right Wing in Dallas, yazarı Chris Cravens, South Texas State University 1993. Ordu içinde aşırı sağcı bir hareketi yaymakla suçlanmıştır. Tugener'in kendisi de John Birch Society'ye ve Ku Klux Klan'ın sahih şövalyelerine aitmiş. Senato'nun Dışişleri Komisyonu ordudaki aşırı sağcı hareketler hakkında bir soruşturma açılmasını istemiştir. Celselere gelecekteki Amerikan Başkan Yardımcısının babası Senatör Albert Gore, Demokrat Tennessee yönetmiştir. Senatörler Genelkurmay Başkanı General Lyman L. Lemnister'i Walker komplosuna katılmakla suçlamışlardır. Kore Savaşı'nın sonundan itibaren Tuğgeneral Edwin Walker, Amerika Birleşik Devletleri'nin komünizmin ilerlemesi karşısında geri çekilme politikasına girdiğine kesin kesin inanmıştı. Savunma Bakanlığı Sekreteri Robert McNamara tarafından görevden alınıp uyarı aldıktan sonra zenci bir profesörün işe alınmasını protesto etmek amacıyla Mississippi Üniversitesi'nde bir isyan çıkarmıştır. Attorney General Robert Kennedy tarafından takibe alınmış, bölücülük ve isyan suçundan tutuklanmıştır. Onu Kennedy'lerin siyasi tutuklusu olarak gösteren tutucu basının desteğiyle $100,000 teminat ödedikten sonra serbest bırakılmıştır. Bu olaydan sonra Charles de Gaulle'e karşı suikast düzenlemek üzere OAS'yi finansını sağlarken daha sonra da John F. Kennedy cinayetini planlamakla suçlanan 8F komitesinde faaliyet gösterirken ortaya çıkmıştır. Gore, Lemnister'in gizli harekat uzmanı olduğunu bilmekteydi. 1943'te İtalya'nın Reich'a karşı çıkması için yürütülen müzakereliği bizzat kendisi yönetmiş, sonra da 1944'te Alan Dulles ile birlikte Asona'da İsviçre kapitülasyonlara hazırlanan Nazilerle gizli müzakereleri Sunrise Harekatı yönetmişti. Les Secrets, Dune Redition, Alan Dulles, Kalman'ı Levy 1967. NATO'da Stay Behind ağının kuruluşuna katılmış, Rusya'ya karşı savaşmak için Nazi ajanlarını kullanmış ve insanlık suçu işlemiş katillerin Latin Amerika'ya kaçmalarını sağlamıştır. Fakat Gortu General'in güncel olaylardaki sorumluluğunu ortaya çıkaramamıştır. Yakın bir zamanda yayınlanmış olan General Lemnister'in gizli mektupları, Avrupa'daki Amerikan güçleri komutanıyla ve başka çok yüksek rütbeli askerlerle birlikte John F. Kennedy'nin siyasetini sabote etmek için komplolar kurduğunu göstermektedir. Aşırı sağcı askerler Kennedy'nin doğrudan Küba'ya müdahale etmeyi reddetmesini eleştirmişlerdir. Bu askerler CIA sivillerini Domuzlar Körfezi'ne yapılan çıkartmayı yanlış planlamış olarak ve Başkan Kennedy'yi de ABD Hava Kuvvetleri'ne destek vermeyi reddettiği için korkak olarak görmekteydiler. Durumu sakinleştirmek amacıyla Kennedy'nin askeri müdahaleyi onaylaması için siyasi bir bahane sunmayı düşünmüşlerdir. Northwoods Harekatı adındaki bu plan derin araştırmalara neden olmuştur. Ki bu araştırmalar daha sonra Tuğgeneral William H. Craig tarafından son şeklini almıştır. 13 Mart 1962'de bu araştırmalar özel genişletilmiş grubun bünyesinde bizzat General Lemnister tarafından sunulmuştur. Toplantı Pentagon'da Savunma Bakanı'nın bürosunda saat 14.30 ile 17.30 arasında yapılmıştır. Toplantının sonu çok kötü bitmiştir. Robert McNamara bütün planı reddetmiş ve General Lemnister de saldırgan olmaya başlamıştır. Bu olaydan sonra Kennedy yönetimiyle Genelkurmay arasında 6 ay boyunca bir sürtüşme dönemi başlamıştır. Sonra da Lemnister'in uzaklaştırılması ve Avrupa'daki ABD güçlerinin başkanı olarak atanması vuku bulmuştur. Gitmeden önce General, Northwoods projesinin bütün izlerinin yok edilmesini emretmiştir. Fakat Robert McNamara kendisine verilen belgenin bir kopyasını saklamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin de hiçbir tepkiye yol açmadan Northwoods operasyonunun belgeleri İlk olarak Avustralya'da John Elliston tarafından yayınlanmıştı. PSY War on Cuba, The Declassified History of U.S. Anti-Castro Propaganda, Ossian Press 1999. Tarihçiler arasında büyük bir heyecana yol açan NSA hikayesinde ABC News'un gazeteci olan James Bamford bu belgeleri yeniden kullanmıştır. Body of Secrets, Anatomy of the Ultra Secret National Security Agency From the Cold War to the Dawn of a New Century, Doubleday 2001. Northwoods Harekatı, uluslararası topluluğu Fidel Castro'nun Batı'nın barışı için bir tehlike oluşturacak kadar sorumsuz olduğunu ikna etmeyi hedeflemekteydi. Böylece ABD'nin maruz kılacağı ciddi zararları belirleyerek bunları Küba'ya yüklemek amaçlanmıştı. Yapılması planlanan provokasyonlardan işte bazıları: Guantanamo, Amerikan üstüne saldırmak. Harekat Fidel Castro güçlerinin üniformalarını giymiş Kübalı paralı askerler tarafından yürütülecekti. Birkaç sabotaj yapmayı ve cephaneliğin patlatılmasını öngörmüştü. Bu da büyük ölçüde maddi zarar ve insan kaybına yol açacaktı. Amerika'nın İspanya'ya müdahalesine neden olan Marin'in 1898'de batırılmasını, 270 kişi ölmüştür, hatırlatacak şekilde Küba deniz suları içinde bir Amerikan gemisini uçurmak. O dönemde Küba İspanya'nın bir sömürgesiydi. Amerika Birleşik Devletleri Küba'nın sömürgesine son vermek için askeri müdahalede bulunup Protectora statüsünü empoze etti. Gemi aslında boş ve uzaktan kumanda edilmiş olacaktı. Patlama La Havana'dan veya Santiago'dan görülecek şekilde yapılacaktı ki görgü tanıkları olsun. Kayıpların olduğunu söyleyebilmek için kurtarma operasyonları düzenlenecekti. Basında ölenlerin listesi yayınlanacak ve insanların daha çok öfkelenmesi için sahte ayinler düzenlenecekti. Harekat müdahale edilebilsin diye Küba savaş gemileri ve uçakları bölgede bulunduğunda başlatılacaktı. Miami'de, Florida'da, hatta Washington'da birkaç bombalı suikast düzenleyerek Kübalı göçmenleri korkutmak, sahte Küba ajanları tutuklanmış ve itiraf etmiş olacaktı. Önceden hazırlanmış tehlikeli evraklar bulunmuş ve basına dağıtılmış olacaktı. Küba'nın kendilerini istila edeceğini inandırarak Küba'nın komşu ülkelerini mobilize etmek, sahte bir Küba uçağı gece Dominik Cumhuriyeti'ni veya o bölgedeki başka bir devleti bombalamış olacaktı. Kullanılan bombalar doğal olarak Sovyet yapımı olacaktı. İçinde insanların bulunduğu bir uzay yürüyüşünü patlatarak uluslararası kamuoyunu mobilize etmek, insanlara dehşeti düşürmek için aracın içinde bulunan kişi dünyanın çevresini ilk kez dolaşmış olan Merkür'ü uçuşu John Glenn olacaktı. Özellikle bir provokasyon incelenmişti. Bir askeri Küba uçağının ABD'den Jamaika, Guatemala, Panama veya Venezuela istikametine giden bir sivil şartele saldırıp vurduğunu gösterecek ikna edici bir kaza meydana getirmek mümkündür. Örneğin öğrenci olabilecek işbirlikçi bir yolcu grubu CIA'nin el altında sahip olduğu bir şirketin bir charter uçağına binmiş, Florida açıklarında uçak kendisini tıpatıp benzeri olan bir uçakla karşılaşmış olacaktı. Aslında bu uçak asıl uçağa benzer olup içi boş ve uzaktan kumanda edilebilir bir uçak olacaktı. CIA'nin işbirlikçi yolcuları üste dönerken uzaktan kumanda edilen uçak onların yerine yola devam edecekti. Uçaktan Küba avcı uçaklarının kendisine saldırdığına dair bir yardım mesajı gönderilmiş olacaktı ve charter havada patlayacaktı. Bugün hava sahasının denetimi o kadar sıkı ki güvenlik görevlilerinin gözetiminden kaçarak uçak kaçırmak çok zordur. Fakat yine de olanaksız değildir. Biliyoruz ki her uçakta tanımlama ve uçuş verileriyle yükselti, hız vesaire ilgili sinyal veren bir transponder vardır. Böylece kontrolörler radar ekranında bir noktayı değil de uçağın numarasını görmektedirler. Oysa hava sahası ile ilgili tüm bilgiler Secret Defense tarafından korunmaktadır. Böylece askeri kodlar yollayan, transponderli uçakları tespit eden sivil radarlarda onları görmez kılan bir filtre devreye girer. Demek ki her uçağın bir askeri koda sahip olması ve kaçırılma esnasında sivil transponderünü kapatması gerekir. Not edelim ki 11 Eylül'de resmi olarak yolundan saptırılan 4 uçağın transponderleri bilinmeyen bir nedenden dolayı sinyal yollamayı kesmişlerdi. Yürürlükte olan prosedüre göre hava sahası kontrolörlerinin uçağın zor durumda olup olmadığını kontrol etmek için derhal radyo ile bağlantı kurmaları gerekir veya hiç olamazsa avcı uçaklarla görüntülü bağlantı kurması için askeri otoriteye NORAD haber vermesi gerekir. Bu harekatların gerçekleştirilmesi zorunlu olarak pek çok sivil ve askeri Amerikan vatandaşının ölümünü gerektirmekteydi. Aslında ölü sayısı bu tür manipülasyon eylemlerini etkili kılmaktadır. John F. Kennedy'nin nazarında Lemnitzer ahlaksız çok uluslu şirketlerin desteklediği histerik bir komünist karşıtıdır. Başkan bir yıl önce Eisenhower'ın iktidarının sonunda yaptığı konuşmadaki uyarılarının anlamını kavramıştı. Hükümet konseylerinde askeri sanayi ikilisinin isteyerek ve istemeyerek elde etmek istediği meşru olmayan bir etkinin güçlenmesine dikkat etmeliyiz. Gayrimeşru yollarla elde edilecek ve yıkıcı olacak bir gücün gelişmesinin riski mevcuttur ve var olmaya devam edecektir. Bu ikili birleşmenin özgürlüklerimizi ve demokratik süreci tehdit etmesine asla izin vermemeliyiz. Hiçbir şeyi kazanılmış olarak görmemeliyiz. Güven ile özgürlüğün birlikte gelişmesi için devasa sanayi ve askeri makine bütününün etkisiyle barışçıl metotlarımız ve amaçlarımız arasındaki denge yalnızca vatandaşlık bilinci ve dikkati sayesinde sağlanabilir. Dwight Eisenhower, Farewell Address, 17 Ocak 1961. Sonuç olarak John F. Kennedy, generaller Walker ve Lemnitzer ve dostlarına karşı koyabilmiş ve Amerika'nın Küba'da, Laos'ta, Vietnam'da veya başka yerlerde komünizme karşı savaşlara girmesini reddetmiştir. 22 Kasım 1963 tarihinde bir suikast neticesinde Kennedy öldürülmüştür. JFK, Autopsy, Dune Crime, Delat, William Raymond, Flammation, 1998. General Lemnister 1969'da emekli olmuştur. 1975'te Senato, Nixon döneminde CIA'nin gerçek rolü hakkında bir soruşturma açarken, Watergate skandalından beri başkanlıkta vekalet yapan Gerald Ford, Lemnister'den soruşturmaya katılmasını istemiştir. Polemiği yok etmeye yardım ettikten sonra Ford ondan bir baskı grubunu Committee on the Present Danger, CPD Güncel Tehlike Komitesi yönetmesini istemiştir. Bu komite CIA'nin kurduğu bir kuruluştur. O zamanlar baba George Bush tarafından yönetilmekteydi. Sovyet tehlikesine karşı kampanyalar yapmaktaydı. Bu komitenin yöneticileri arasında CIA'nin çeşitli sorumluları ve Paul D. Volkovich'in şu an Afganistan harekatlarından sorumlu savunmada bakan yardımcısı bulunmaktaydı. Buna paralel olarak Gerald Ford, Northwoods harekatının ilk incelemelerini yönetmiş olan Tuğgeneral William H. Craig'i National Security Agency'de NSA müdür olarak atamıştır. General Lyman L. Lemnister 12 Kasım 1988'de ölmüştür. 1992'de Amerika kamuoyu Oliver Stone'un resmi versiyonunun tutarsızlıklarını ortaya koyduğu filmin gösteriminden sonra Başkan Kennedy suikastini sorgulamaya başlamıştır. Başkan Clinton, Kennedy dönemine ait arşivlerin birçoğunun declassified sınıfından çıkarılmasını emretmiştir. Savunma Bakanı Robert McNamara'nın evrakları arasında Northwood projesinin tek nüshası bulunmuştur. Bu tarihi belge bizlere terörist bir sefer çerçevesinde Amerikan uyruklu kişileri kurban etmeyi öngören bir komplonun yapılmasının maalesef imkansız olmadığını hatırlatmaktadır. 1962'de John F. Kennedy Genelkurmay'ının çılgınlıklarına karşı koyabilmişti. Bunu muhtemelen hayatıyla ödemiştir. George W. Bush aynı durumla yüz yüze kalsaydı tepkisi ne olurdu bilemiyoruz. ABD'nin yakın tarihi bizlere iç terörizmin gelişmekte olan bir uygulama olduğunu göstermektedir. 1996'dan beri FBI iç terörizm eylemleri hakkında yıllık bir rapor yayınlamaktadır. 188 Terörizm in United States FBI indirilen siteler 1996 http://www.fbi.gov/publications/terror/terrorist.pdf 1997 http://www.fbi.gov/publications/terror/terr97.pdf 1998 http://www.fbi.gov/publications/terror/terror98.pdf 1999 http://www.fbi.gov/publications/terror/terror99.pdf 1995'te 4 tane, 1996'da 8, 1997'de 25, 1998'de 17, 1999'da 19. Bu eylemlerin çoğunluğu aşırı sağ askeri veya paramiliter gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir. Albay Dermot Edward Vreeland'ın Toronto, Kanada Yüksek Mahkemesi karşısında verdiği ifade 11 Eylül saldırılarının gerçekleştirdiğini düşündüğümüz ABD ordusu bünyesindeki komplonun varlığını teyit etmiştir. Bu olay Toronto Star'da Nick Pro'nun 4 makalesinde konu olmuştur. http://www.thestar.com Did this man predict SEPT? 11. 23 Ekim US looks into inmate story. Jailman said he tried to warn about attacks. 25 Ekim Pilot poisoned. 21 Ocak 2002. 3. makalede aynı zamanda bir mahkemeye yapılacak olan cinayet hazırlıklarına dair bir tanıklığa da gönderme yapmaktadır. Bu olayda polisin tavrının değiştirilmesi Freeland'i yalanlamak için kullanılmıştır. Bununla beraber Freeland'in avukatlarıyla bağlantılı olan From the Wilderness editörü Michael Rappert bu olayla ilgili birçok makale yazmıştır. Bakınız http://www.copvgea.com. Banka katili kaçakçılıktan tutuklanan Albay Vreeland, kendisinin ABD donanması gizli servislerine Naval Intelligence ait olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştur. Polisleri Rusya'da Moskova Kanada elçiliğinde gizli şifre bölümünde memur olan Mark Bastien'in öldürülmesi ve New York'ta hazırlanan saldırılarıyla ilgili bilgiler elde ettiğini söylemiştir. Polis Mark Bastien'in öldürülmediğini, sarhoşken fazla antidepresan alması sonucunda öldüğünü öğrenmiş ve Breland'in sözlerinin kendisini savunmak için söylenmiş sözler olduğunu kabul ederek onu ciddiye almamıştır. 12 Ağustos 2001'de Breland, hapishane otoritelerine kapalı bir zarf içinde daha önceden polislere verdiği ifadeleri yazmış ve gelecek saldırılar hakkında bilgi sunmuştur. Kanada otoriteleri buna önem atfetmemişlerdir. 14 Eylül'de zarfı açmış ve 3 gün önce New York'ta yapılan saldırıların ayrıntılı tasvirini bulmuşlardır. Hemen Pentagon'a danışmışlar ve Pentagon'da kendilerine Delmert Mike Vreeland'ın başarısızlıklarından dolayı 1986'da Navy'den ayrıldığını ve hiçbir zaman Navy Intelligence'da bulunmadığını cevap vermiştir. Federal savcı Vreeland'ın söylediklerini bir kenara atarak Toronto Yüksek Mahkemesi karşısında şunları söylemiştir. Bu hikaye mümkün müdür? Bunun mümkün olmadığını değil de makul olmadığını söylüyorum. Birinci yankı, adli hekim Lynn Duchesne, diplomat Mark Bastien'in ölüm sebeplerini tekrar incelemiş ve onun öldürüldüğü sonucuna varmıştır. Breland'in sözleri tekrar inandırıcı olmaya başlamıştır. İkinci yankı, Toronto Yüksek Mahkemesi karşısında 25 Ocak 2002'de yapılan halka açık bir celsede Albay Breland'in avukatları Rocco Galati ve Paul Dlansky hoparlörlere bağlı bir telefonla Pentagon'un merkezini aramışlardır. Konuşmaları dinleyen mahkeme heyeti karşısında müşterilerinin Navy için aktif hizmette bulunduğunu teyit ettirebilmişlerdir. Bunun dışında üstleriyle görüşmek istediklerini söylediklerinde hostes onları doğrudan Naval Intelligence'a, donanma gizli servislerine bağlamıştır. Demek ki 5 istihbarat servisi, Almanya, Mısır, Fransız, İsrail ve Rus, Breland gibi Naval Intelligence'ın bir ajanı ve Odigo'ya isim vermeden bıyığı mesajları gönderenler bu saldırıdan haberdardılar. Borsada spekülasyon yapan initiyelerden hiç bahsetmiyorum. Sızmalar nereye kadar varmıştır? Kimler bu saldırılara karıştı? Rand Corporation'ın başkan yardımcısı Bruce Hoffman, temsilciler odasında yaptığı konuşmasında saldırıların büyüklüklerinden dolayı hayal edilemez olduğunu söylemiştir. 26 Eylül 2001 konuşması http://www.rand.org/publications/jt/jt182/jt182.pdf. En çok tutulan uzmanın tartışılmaz görüşüdür bu. Yıllık 160 milyon dolarlık bir bütçeyle Rand Corporation. Rand Corporation'ın resmi sitesi http://www.rand.org. Dünyada strateji ve askeri organizasyon alanında en önemli özel araştırma merkezidir. Amerikan askeri sanayi lobisinin en prestijli ifadesidir. James Thompson'un başında olduğu merkezin üyeleri arasında Anne McLuhan, Korologos, Institute Aspen'in eski başkanı ve Frank Carlucci, Carlyle grubun başkanı bulunmaktadır. Condoleezza Rice ve Donald Rumsfeld, resmi görevleri imkan verdiği sürece merkezin idarecilerinden olmuşlardır. Zalman Khalilzad, orada incelemeler yapmıştır. Bununla beraber Bruce Hoffman yalan söylemiştir. Geçen Mart ayında yapılan ve Hava Kuvvetleri Akademisi'nin yayınladığı bir konferansta, yani saldırılardan 6 ay önce 11 Eylül'ün hayal edilemez senaryosunu sezmiştir. 21st Century Terrorism in the Terrorism Threat and U.S. Government Response Operational and Organizational Factors, U.S. Air Force Academy, Institute for National Security Studies. National Security Studies, Mart 2001. Bruce Hoffman'ın metnine buradan ulaşabilirsiniz. http://www.usafa.af.mil/inss/forward.htm. ABD Hava Kuvvetleri'nin yüksek rütbeli subaylarından oluşan dinleyicilerine şunları söylemiştir. Bin Laden'e bağlı olan örgüt, El-Kaide'ye karşı silahlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz. 1993'te World Trade Center'a karşı yapılan bombalı saldırıyı bir an düşünün. Şimdi ise Kuzey Kule'yi Güney Kule'nin üzerine devirmenin ve 60 bin kişinin ölümüne neden olmanın mümkün olduğunu bir düşünün. Hedeflerine ulaşmak için başka silahlar, başka taktikler ve başka araçlar bulacaklardır. Çok basit bir silah olanakları var. Bunlar da dronlar, yani uzaktan kumanda edilen uçaklar. Ne büyük bir önsezi değil mi? Cumhuriyet Partisi'nin kavgacı hareketlerini sakinleştirmek için demokratlar 2000 yılı finans yasasının oylanması esnasında uzayla ilgili ABD savunma planlamasını değerlendirecek bir komisyon oluşmasını kabul etmişlerdir. Komisyon 11 Ocak 2001'de yani başkanı saygıdeğer Donald Rumsfeld'in RAND Corporation'ın yönetim koltuğundan ayrılıp da Bush yönetiminde savunma bakanı olmasından birkaç gün önce raporunu Report of the Commission to Assess U.S. National Security Space Management and Organization http://www.defenselink.mil/pobs/space/2001-0111.html vermişti. Komisyonun 12 üyesinden 8'i emekli generallerdi. Hepsi de uzay kalkanı taraftarıydı. Böylece komisyon çalışmalar için harcadığı 32 günü durum müzakeresine ayırmakta değil de bunun yerine üyelerin ortak görüşlerini sonradan olarak gerekçelendirmeyi mümkün kılacak argümanlar aramakla geçirmiştir. Rumsfeld'in komisyonuna göre kara, hava ve deniz gibi uzay da askeri bir alandır. Bu yüzden kara kuvvette, hava ve deniz kuvvetleri gibi o da kendi sınıfına sahip olmalıdır. ABD bu alanı doldurmalıdır ve başka bir gücün orayı doldurmasına engel olmalıdır. Olanakların bu dengesizliği sayesinde ABD'nin askeri üstünlüğü tartışılmaz ve sınırsız olacaktır. Rumsfeld komisyonu 10 öneri geliştirmiştir. 1. Uzay sınıfı doğrudan başkana bağlı olmalıdır. 2. ABD'nin avantajlarını en iyi şekilde kullanabilmesi için başkan uzay konusunda kendisine bir danışman atamalıdır. 3. Çeşitli istihbarat ajansları, Ulusal Güvenlik Konseyi bünyesinde uzay sınıfı ile koordinasyon şeklinde ve ona bağlı olmalıdır. 4. Uzay sınıfı aynı anda istihbarat aracı ve öldürücü bir silah teşkil ettiği için bunun kullanımı Savunma Bakanı ile birçok istihbarat servislerinin ortak koordinasyonunu gerektirmektedir. İstihbarat servislerinin tümü yalnızca CIA müdürünün otoritesi altında bulunmalıdır. 5. Savunma Bakanı uzay için kendine bir bakan yardımcısı atamalıdır. 6. Uzayın komutanlığı hava komutanlığından ayrı olmalıdır. 7. Uzay sınıfı diğer sınıfların servislerinden yararlanabilmelidir. 8. NRO Uzay Tahayyülü Ajansı Air Force'un bakan yardımcısına bağlı olmalıdır. 9. Savunma Bakanı'nın bizzat kendisi US güçleriyle diğer askeri güçler arasındaki asimetriyi büyütecek şekilde araştırmanın yönlerini ve uzay gelişimini belirlemelidir. 10. Askeri uzay programı için çok büyük bütçe olanakları sunulmalıdır. 1972 tarihli ABM anlaşmasını geçersiz sayan bu iddialı uzay silahlanma programı, kurumun kendi içinde ve Amerikan stratejisinde öylesine büyük reformlar gerektirmektedir ki o an gerçekleştirilmez gibi görünmekteydi. Bu yüzden Commission Rumsfeld şunları yazmıştır. Tarih o güne kadar imkansız olarak düşünülen dış olayların, çekimsel bürokrasilere zorla kabul ettirdiği, uyarıların göz önünde tutulmadığı ve değişime karşı gelindiği durumlarla doludur. Asıl sorun ABD'nin sorumlu bir biçimde davranma bilgeliğini gösterip göstermeyeceği ve uzay alanındaki zayıflıklarını en kısa zamanda ortadan kaldırıp kaldırmayacağıdır. Ya da geçmişte olduğu gibi ulusun enerjilerini kışkırtacak ve ABD hükümetini eyleme geçirmek zorunda bırakacak olan tek olay, ülkeye ve topluma karşı yapılacak olan yıkıcı bir saldırı mı, yani bir uzay Pearl Harbor'u yaşanması mıdır? Uyarıldık fakat uyarı halinde değiliz. Ronald Rumsfeld ve Air Force'un generalleri için 11 Eylül olayları ilahi sürprizdi. Bu ilahi sürpriz ifadesi bir zamanlar faşist Fransızların La Guise iktidarını devirip yerine Philip Pétain'a tüm yetkileri vermelerini sağlayan umulmadık yenilgi için kullanılmıştı. 11 Eylül 1842'de Donald Rumsfeld Pentagon'da bir basın toplantısı düzenlemiştir. Dodd News Briefing on Pentagon Attack http://www.defenselink.mil/cgi-1000/dtprint.cgi. Bu zor anda Amerika'nın birliğini anlatmak için savunmanın Senato Komisyonu'nun Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri ona katılmıştı. Başkanmıştan haber alınamamıştı ve dünya büyük bir endişeyle ABD'nin cevabını beklemekteydi. Basın toplantısının ortasında uluslararası basının kameralarının karşısında Donald Rumsfeld, Senatör Carl Levin'i Demokrat Michigan bir kenara çekip ona şöyle demiştir. Siz ve kongredeki diğer Demokrat temsilcileri Pentagon'un özellikle uzay kalkanı için talep ettiği savunma bütçesinin artırılması için gerekli parasal olanaklara sahip olunmadığını söylemiştiniz. Bunu gerçekleştirmek için paraları sosyal sigortanın fonlarından temin etmek zorunda kalmaktan endişeleniyordunuz. Sizce vuku bulan bu son olay savunmaya verilen bütçenin acilen yükseltilmesi, askeri harcamaların yükseltilmesi ve bunu yapmak için gerekirse sosyal sigortalar fonlarından aktarma yapılması için yeterince ikna edici mi? Bu öfkeli ifadeler itiraf yerine geçebilir mahiyette değil mi? İmparatorluk saldırıyor. Sonuç. Eğer enerji lobisi Afgan savaşından iş çıkarı elde eden lobi ise askeri sanayi lobisi de 11 Eylül olaylarından büyük zafer elde eden lobi olmuştur. Artık en çılgın umutları yerine getirilmiştir. Her şeyden önce silahlanma gelişmesine sınırlar koyan ABM anlaşması George W. Bush tarafından geçersiz ilan edilmiştir. Sonra hem CIA müdürünün 11 Eylül'deki gözle görünür başarısızlıklarından dolayı yetkileri elinden alınmamış hem de dünya saldırısının ana kalıbını gerçekleştirebilmek için ajansın kredileri %42 oranında yükseltilmiştir. Rusya'nın parçalanmasından beri sürekli inmekte olan ABD'nin askeri bütçesi ani olduğu kadar baş döndürücü bir şekilde yükselmiştir. Saldırılardan sonra acilen verilen ek ödenekleri ve öngörülen bütçe artışlarını toplarsak Bush'un ilk iki başkanlık yılında askeri harcamaların %24 oranında arttığını görürüz. 5 yıl içinde silahlanma yarışının bittiği ve kendilerini artık düşman tanımadıkları bir dönemde ABD ordusunun bütçesi 2 trilyon dolardan daha fazla olacak demektir. ABD askeri bütçesi kendisinden sonra gelen 25 ülkenin en büyük ordularının bütçelerinin toplamına eşittir. Bundan en iyi faydalanacak olan bölümler uzay ile istihbarat bölümleri olacaktır. Böylece Amerikan devlet aygıtı içinde gizli harekatlar sorumlularıyla George Tenet etrafında toplanmış uzay sınıfı taraftarları Donald Rumsfeld ve NORAD'ın günümüz başkomutanı ve 11 Eylül 2001'de uçuş denetim operasyonunu yöneten üst rütbeli subay Ralph E. Eberhard'ın etrafında toplanmışlardır. Arasında yeni bir egemenliğin ortaya çıktığını fark etmekteyiz. 11 Eylül olaylarıyla birlikte Amerikan yönetiminin sergilediği gelişme Winston Churchill'in ifadesiyle daha çok kan, ter ve gözyaşının habercisidir. Geriye kalan soru ise gezegende kim bunun bedellerini ödeyecektir? Paris, 20 Şubat 2002. 12. ayrımın sonu, sayfa 178.